Herkes için Bisiklet Podcast, Bisikletlerin Sesi, 125. bölüm İsviçre Turu. Ben Ekin Alpagut, podcastimiz başlıyor. Sevgili dinleyiciler, program konuklarımız Sait Bostan ve Rümeysa Yakar çifti. Podcast'imize hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat?
İyiyiz. Teşekkür ederiz.
Benim için de iyi. Her şey yolunda. Yaşayıp gidiyorum.
Gayet güzel. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle?
Ben Sait Bostan. Öğrenciyim. Çok uzun bir süredir. Şu an Hollanda'da dijital toplum bölümünde okuyorum. Aynı zamanda burada bisikletli kuryeyim. Yani benim o. Bisikletle haşır neşir bir insanım. Yani en büyük hobim de bisiklet. O yüzden kendimi tanımlarken bisikletten de açıkçası ayıramıyorum. Ama özetle böyle bir insanım yani.
Rümeysa, seni tanıyabilir miyiz?
Tabii ki, ben de Rümeysa. 26 yaşındayım. Hollanda'da yaşıyorum. Bisiklet eşimle beraber hayatıma bir hobi olarak girdi diyebilirim. Ama bizim ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Benim de her gün elim ayağım gibi kullandığım bir şey.
Ulaşım aracı diyelim. Evet. Hollanda'da değil mi? Çünkü çok yaygın bir şekilde ulaşım aracı olarak kullanılıyor.
Kesinlikle öyle ve gerçekten bizim elimiz ayağımız gibi. Biz gideceğimiz her yere onunla gidiyoruz. O yüzden bizim bir parçamız gibi. Benim de buradaki hayatım bu şekilde.
Çok güzel. Şimdi bu programımızda aslında ikinizin geçen sene yapmış olduğu İsviçre turunu konuşmak üzere bir araya geldik. Aslında bugüne kadar birçok konuğumuzla işte hem ülkemizdeki rotaları hem yabancı ülkelerdeki rotaları konuştuk. Ama İsviçre'yi hiç detaylı olarak konuşmadık. Fakat bu İsviçre turunuza başlamadan önce ben Sait'e bir soru sormak istiyorum. Bir senin okul mevzunu sormak istiyorum Sait. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Sonra turunuzu konuşmaya başlayalım. Sait, okul bitti mi?
maalesef hayır. Okulu daha bitirmedim. Yani yaklaşık 10 senedir falan. Evet, 2014 yılından beri ben üniversite öğrencisiyim. Farklı ülkede üniversiteye başladım. Yani geçiş yapmadım. Genelde başladım sıfırdan. Çoğu zaman da sosyal bilimlerin çeşitli bölümlerini okudum. Yani hayatımda hep böyle okulla olan ilişkim yani iyi ama bir türlü bitiremediğim bir şekilde kuruldu. Yani bu ülkeler arasında Çin'de başladım ben aslında üniversite okumaya. İşte orada bir sene üniversite okuduktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğrencilik deneyimlerim oldu. Daha sonrasında da işte en son Bilgi Üniversitesi'ndeyken buradaki Maastricht Üniversitesi ile anlaşması vardı. Ben de dedim ki neden bir okulu başka bir ülkede bir daha okumayayım? Buraya geldim ve tekrar başladım.
Harika bir hikaye. 10 yıldır üniversite öğrencisisin ve her şeyden biraz okuyarak aslında bayağı bence donanımlı bir hale gelmişsin diyebilirim.
Aynen. Başarısız da bir öğrenci değilim. Bunu da belirtmek istiyorum.
O da güzel.
Akrabalarım çoğu zaman hani niye bitirmedin, bitmedin mi diye çok sordukları için ben de işte sosyal medyada hani bunun cevabını kendi hesabım üzerinden hem arkadaşlarıma hem de akrabalarıma esprili bir biçimde ifade etmek istiyorum, vermek istiyorum çoğu zaman. Bu tarz yani okul mevzum henüz bitmedi ama umarım bu yıl son yılım.
Evet, sen aslında bir profesyonel bir öğrenci olmuşsun.
Kesinlikle.
Aslında okul da zaten bitecek bir şey değil ya. Yani okul dediğin hayat boyu okunacak bir şey. Bence hani mezun olduktan sonra bir boşluğa düşebilirsin. Mezun olmamaya çalış, devam et. Oradan oraya zıpla, oradan devam et.
Gerçekten yani bilemiyorum. Ben de çok korkuyorum mezun olmaktan şu an.
Sana bir anımı anlatayım. Benim böyle 30'lu yaşlarda bir dönem liseden mezun olamama kabuslarım, rüyalarım vardı. Geceleri böyle terleyerek kalkıyordum ve liseden mezun olamadım. Herkes mezun olmuş ama ben olamamışım şeklinde bir şeyim vardı, kabuslarım vardı. Bir dönem bu devam etti, sonra kurtuldum. Sonra bir daha görmedim. Yani niye denk geldi onu bilmiyorum ama hani mezun olamamak belki sana da ilerleyen yaşlarda böyle bir kabus olaraktan geri dönebilir, bumerang gibi.
Yani umarım dönmez. Dönebilir gerçekten yani. Mezun olduktan sonra hayatım nasıl şekillenecek Ya inan bilmiyorum Ekin.
Umarım iyi olur. Peki Rümeysa, sen ne diyorsun bu duruma? Ne olacak Sait'in hali?
Ben de açıkçası senin dediğin aynısını düşünüyorum. Profesyonel bir öğrenci. Bunu da kullanabilir bence bu şekilde. Ama hayatımda tanıdığım en istikrarlı insan da. Yani o her seferinde yeniden başlama tutkusu bana bile ilham veriyor. Hani şey diyorum, helal olsun ya, insan bir yerden sonra başlar. O yüzden ben inanıyorum ve böyle mezuniyetine dair de çok güzel şeylerim de var, hayallerim de var. Seni bir şövalye gibi mezun edeceğiz, işte kılıç kullanacağız falan. Hani oldun sen artık, mezunsun falan gibi. Böyle heyecanlıyız açıkçası. İkimizin heyecanlı haline dönüştü.
Bence kesinlikle eğer mezun olacaksan o mezuniyet törenini ya sosyal medyadan ya böyle işte bir partiyle bir şeyle bunu taçlandırmak lazım. Yani sakın boş geçme bunu.
Yok, kesinlikle çok büyük bir parti. Ayrıca da uçak falan kaldırıp ilan etmeyi düşünüyorum. Çok insan bekliyor çünkü.
Çok güzel. Hatta bununla ilgili bir Instagram hesabın var. Sait okulu bitirdi mi diye.
Evet, oradan gündelik olarak okulu bitirmeyip neler yaptığımı herkes görebilir.
Bunun linkini podcast'in bölüm açıklamasına ekleyeceğim. Dinleyiciler de buradan ulaşıp Sait'in okulu bitirmeyip neler yaptığını takip edebilir oradan. Peki, hadi gelin turunuzu konuşmaya başlayalım. İsviçre turu nasıl başladı, nasıl hazırlandınız, neler yaptınız? Biraz anlatabilir misiniz?
Bizim aslında İsviçre turumuz Instagram'da gördüğümüz, daha doğrusu Rümeysa'nın gördüğü bir gönderi üzerinden başladı. Grindelwald diye bir bölgeyi gördü. Çok hoşuna gitti. Açıkçası yani bunu söylemekten de çok çekinmiyorum. O zamanlar da maddi olarak hani uçakla gidelim, orada bir otel tutalım, böyle bir durumumuz yoktu. Ama ikimiz de zaten daha öncesinde ufak bir Hollanda turu yapmıştık kendi içinde, çok ufak. Ondan sonra dedik ki acaba buraya bisikletle gidebilir miyiz? Böyle bir heyecanlandık. Sonra da kafaya koyduk. Dedik ki biz buraya bisikletle gideceğiz. Ne olursa olsun bir bisiklet turu olacak İsviçre'ye. Ki yani bence İsviçre ile başlamak özellikle Avrupa içinde oldukça zor. Çünkü biz Hollanda'da yaşıyoruz, dümdüz bir ülke. Alışmışız dümdüz yerlerde bisiklet sürmeye. İsviçre dağın tepesinde bir yer. İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi aynı zamanda. Yani tam olarak aslında Fransa gibi, Almanya gibi böyle daha başlangıç seviyesi, daha çok hani bildiğimiz hem diline hem kültürüne hakim olduğumuz hem de ücret olarak daha böyle yaşam ücretinin daha uygun olduğu yerler varken bizim o Grindelwald'ı görme isteğimiz bizi İsviçre turuna sürükledi açıkçası.
Peki Hollanda'dan İsviçre'ye mi geçtiniz yoksa nasıl bir yani başlangıç noktanız neresiydi?
Eşimin ailesi Almanya'nın güney kısmında yaşıyorlar. Biz öncelikle onların bir ziyaret etmek istedik bu turumuza başlamadan önce. Bisikletle Hollanda'dan Almanya'nın bize yakın bir şehrine kadar sürdük. Aachen şehrine kadar. Aachen'dan sonra otobüsle Almanya'nın güneyinde bir şehre ilerledik, Karlsruhe'ye. Karlsruhe'den sonrası artık bizim bisiklet turumuzun başladığı kısım oldu aslında. Biz oradan sonra daha kurduğumuz plana uymaya başladık.
Gayet güzel. Peki Almanya'dan sınırdan İsviçre'ye geçtiniz, değil mi?
Aynen şöyle yaptık. Aslında Ren Nehri'ni takip ederek önce Fransa'ya doğru devam ettik. Zaten Ren Nehri Fransa ve Almanya'nın tam sınırı oluyor. Ama bizim rotamız genelde böyle kalacağımız yerlere göre bir Almanya'ya giriyoruz, bir Fransa'ya giriyoruz. Böyle Ren Nehri üzerinde zigzag çize çize Strasbourg'a kadar bir gün içerisinde gittik.
Yani bizim yol haritamızı çizmemizdeki en büyük etkenlerden birisi de kalacağımız yerleri aslında günün akşamına, günün sabahında bilmiyorduk akşamına nerede konaklayacağımızı. O süreçte de birkaç tane web sitesi vardı. Slow traveler'lara, yavaş yolculara özel olarak kendi bahçelerini, imkanlarını 48 saate kadar açan bazı insanlar olduğunu öğrendik ve onlarla iletişime geçmeye çalıştık. Bundan dolayı da bizim gerçekten sürüş rotamız çok zikzaklandı. Biz Almanya'da başladık, Fransa'ya geçtik, tekrar Almanya'ya, tekrar Fransa derken İsviçre'ye girene kadar bu şekildeydik.
Peki konaklamayı çadırla mı düşündünüz yoksa sürekli olarak böyle komüniteler üzerinde insanların evine misafir olup ya da küçük pansiyonlar, hosteller şeklinde?
Hiç hostelde, otelde kalmadık. Çadırımız yanımızdaydı. Yani ilk başta açıkçası şöyle düşünüyorduk. Yani bir yerde dururuz, çadırı atarız. Ama sonra fark ettik ki yani bu Fransa'da çok problem değil ama resmi olarak yasal değil. Yani herhangi bir yerde rastgele çadır atmak Almanya'da da direkt yasaklanıyor. İsviçre'de de aynı şekilde, hatta daha sert olarak yasaklanıyordu. Öyle olunca biz Biraz bu şey gibi, Warm Shower tarzında bir uygulama var. Çok yaygın değil ama ismi şey, Welcome to My Garden. O uygulamada insanların evinde değil de onların bahçelerinde kamp atabiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Biz de o uygulamayı kullanmayı tercih ettik. Çünkü hem çadırımız vardı hem de biraz daha hem insanların bahçesindeyiz ve çadırda olunca biraz daha mahremiyetimiz oluyordu. O uygulamayla daha çok kaldık kaldığımız yerlerde. Öyle olunca da işte aynı dediğimiz gibi zigzag çizmek zorunda kaldık hep onların evlerinden evlerine.
Başta çok zor gibi ya da anlatırken de çok külfetli bir yol haritası çizmişiz gibi geliyor ama gerçekten inanılmaz eğlenceli ve inanılmaz zevkliydi. Yerel insanlarla her gün akşamında başka bir yerde kalmak. Belki bunu ekleyebilirim.
Çok güzel. Zaten uzun turunda güzelliklerinden bir tanesi yeni insanlarla, işte yeni kültürlerle tanışmak. Bunu da zaten siz Almanya'dan, işte ne bileyim, Fransa'ya geçerek, oradan İsviçre'ye geçerek birçok farklı kültürü tanıma şansına sahip olmuşsunuz. Peki İsviçre'den biraz bahsedelim. Nasıl bir yer?
İsviçre yani gerçekten muazzam bir ülke kesinlikle. Biz Basel'den girdik. Zaten Almanya, Fransa, İsviçre'nin ortak kullandığı bir şehir gibi. Yani sınırları içerisinde, şehrin içerisinde. Basel yani ilk girdiğimiz yer oldukça şehir olan bir yer. Büyük bir şehir zaten. Havalimanı vesaire de çok ünlü. O yüzden çok böyle ilk başta doğasıyla karşılaşılmıyor. Ama Basel'den içerileri tarafa doğru gittikçe, yani içerisine doğru gittikçe İsviçre'nin gerçekten yani o dağlar, o nehirler yani muazzam bir ülke. Ben çok şaşırdım ki ben normalde Mersinliyim, Mersin Anamurluyum. Yani dağdır, nehirdir, Antalya'ya çok yakın bizim kaldığımız yer. Bunları iyi bilirim. Yani diyordum ki herhalde dünyanın en güzel yeri Mersin'dir ama şu an akrabalarım kızmasınlar. Gerçekten dağ olarak İsviçre, nehir olarak İsviçre çok inanılmaz bir doğaya sahip. Ben çok şaşırdım özellikle gittiğimde.
Evet, Alpler zaten geçiyor İsviçre'nin içerisinde. Ve Alplerin o heybetli görüntüsü muhtemelen büyüleyicidir. Ben şahsen gidip görmedim ama hani sizin çekmiş olduğunuz fotoğraflarda, sosyal medyada paylaştığınız birkaç fotoğrafa baktım. Gerçekten büyüleyiciydi.
Evet, kesinlikle. Ama beni mesela özellikle şaşırtan şey, bu kadar dağlık olmasına rağmen İsviçre'nin kendisi çok büyük bir plato. Böyle olunca belli başlı yerleri aştıktan sonra bisiklet sürmek çok kolaylaşıyor. Mesela ben buna çok şaşırdım. Çünkü benim beklediğim şey sürekli dağ herhalde çıkmak. Yani sürekli bir tırmanış halinde olacağız, sürekli bir dağa çıkacağızdı. Evet, yani birkaç günümüz öyle oldu. Ama mesela çoğunluğunda biz aslında düz arazilerde ilerledik. Bu çok şaşırtıcıydı benim için.
Yani coğrafya çok fazla zorlamadı turunuzda.
Evet, 1-2 gün hariç açıkçası şaşırtıcı derecede zorlamadı. Özellikle Basel'den de işte Grindelwald'a doğru giderkenki bölüm oralarda kesinlikle zorlamadı diyebilirim.
Peki turunuzdaki en zor şey neydi? Yani zorlanmalar, sorgulamalar neydi en zor olan?
Gene yol Basel'den Aura arası. Daha doğrusu daha demin biraz yanlış söyledim. Basel'den Aurau'ya. Şimdi tam da Almancam olmadığı için doğru okudum mu bilmiyorum. Almanca bilen dinleyicilerimizden de özür dilerim. Basel'den Aarau'ya giderken gerçekten o gün çok fazla tırmanış yaptık. Mesela o kısımlar çok zordu. Hatta bence Rümeysa anlatsın. Çok hayatı
Evet.
sorgular bir tavrı vardı o gün.
Yani şöyle, biz aslında Almanya'nın yanlış hatırlamıyorsam Lörrach diye bir şehrinde İsviçre'ye girmeden önce dinlenmek istedik. Hani bir orada duralım. Zaten sanırım ilk orada kampta kaldık. Bir kamp alanında kaldık. Çadırımızı bir kamp alanı içerisinde kurduk. Ama oraya ulaşmamız gerçekten müthiş zorlayıcıydı. Biz oraya gitmeden önce Almanya tarafından çıktık. Yine Almanya'da bir çiftçinin üzüm bağında kalmıştık.
Evet.
Aynen, kiraz bahçesinde bir üzüm bağı vardı, orada kalmıştık. Oradan çıktık ama yani aksilik üstüne aksilik gelişti. Sayıdın bisikletinin tekeri, vitesi kırıldı. Ardından bütün elektroniklerin şarjı bitti. Üstüne üstlük su stoklarımız tükendi. Gerçekten havada inanılmaz derece sıcaklaşmaya başladı ve ben durdum, dedim ki Allah'ım, daha Almanya'dayız ve bunun İsviçre kısmı var. Hani gerçekten biz o Grindelwald'ı görebilecek miyiz? Ben bunu sorgulamaya başladım ve o gün inanılmaz dağa çıktık. Yani inanılmaz çıktık ve ben her seferinde ne zaman ineceğiz diye bekledim. Sürekli çıkıyoruz, sürekli çıkıyoruz ve bitmiyor. Ki biz çok yüklüydük. Belki acemiliğimize de geldi ama o yükler bir yerden sonra bunlara gerek var mıydı dedirtmeye de başladı. Benim için en zor kısmı oydu. O tepeye çıktık. Önce kamp alanına ulaştık. Ulaştığımızda bitiktik zaten. Ki bir gün boyunca falan orada dinlendik. Sınırda dinlendik. Ardından tekrardan Arau'ya geçmemiz gerekiyordu. Bir yine tırmanış vardı ama doğa değişti. Hava koşulları daha değişikti. Daha serin bir koşulda en azından sürmek durumundaydık o da, o günlerde. Yine müthiş dağlar çıktık Ekin. Yani o şekilde söyleyebilirim. Müthiş tırmanışlar yaptık. Çok zorlayıcıydı. Ben arkadan sürekli beni gaza getiren müzikler dinliyordum ki pedal ritmimi ona göre ayarlayabileyim. Ama çıktık ve çıktığımızda kimse yoktu dağın tepesinde. Dağları görebiliyorduk. Enfes bir hava vardı ve dedim ki değdi buna.
Evet.
Geldiğimize değdi.
Ben dediğin gibi sizin turunuzdaki fotoğraflara baktığım zaman ikinizin bisikletlerini ilk görünce gözlerim şöyle bir açıldı. Bir büyüttüm resmi. Fotoğrafı daha doğrusu ne almışlar acaba yanlarına diye arka çanta dolu üstü dolu onun üzerinde bir şeyler var filan böyle bisiklet gözükmüyor neredeyse filan acaba ne aldılar diye koca bir soru işareti oluştu bende. Şimdi onu soracağım. Neyi fazla aldınız mesela turda? Genelde zaten turdan sonra bu şey yapılır, kritik edilir. Yani tur esnasında hiç kullanmadığınız şeyler turdan sonra biraz ortaya çıkar. Neler vardı mesela?
Bizim aslında şöyle iki sporluk malzememiz var. Hem bisiklet için kullandıklarımız hem de yürüyüş için kullandıklarımız. Çünkü bir yerden sonra artık dedik ki biz zirvelere yürürüz muhtemelen birkaç gün. İsviçre'de yürüyüş yaparız, hiking yaparız. O yüzden mesela işte batonlar var, yürüyüş ayakkabıları var, büyük sırt çantalarımız var. Ama en gereksiz aldığımız şey kesinlikle sandalyelerimiz oldu. Katlanır sandalye almıştık. Ama bence çok uzun tura çıkıyorsak katlanır sandalyeleri yanımızda taşımak birazcık keyfi bir şey. Çünkü zaten onları hani o yorgunlukla kuralım, oturalım. Yani o kim oturacak dedik yani. Ki gittiğimiz neredeyse her yerde bir şekilde oturacak bir bank vesaire bir şey bulduk. Öyle olunca yanımızda işte bir tur sandalyelerimiz var. Ayrıyetten ekstra bir tane daha çadırımız vardı. Yani çadır dediğim tente, çadır üstü çadır vardı. O da kendi çadırımıza çok güvenmediğimiz için işte ne olur ne olmaz diye aldığımız. Onu da bir kere kullandık. Onun dışında mesela kendi işte uyku tulumlarımız falan aslında yazlık uyku tulumları değildi. Çünkü dedik ki İsviçre yüksek yer soğuk olur. Ben önceden bir kere Fransa Alplerine gitmiştim. Ağustos'ta çok soğuktu, soba yakmıştık falan demiştim. Ama aslında hiçbir zaman o kadar da hani soğuk olmadı. Onlar çok büyüktü. Sonra sanki işte Gobi çölüne gidiyor gibi yanımızda bir sürü makarna yemek taşıdık. Normalde hani her zaman yemek bulunuyor çünkü 20 kilometre sonra başka bir şehir var yani. Çok da ıssız bir yerde değiliz. Bunlar yani genel olarak.
Şimdi benim eşim bu bölümü dinlerken muhtemelen bayağı bir gülecek. Çünkü biz de geçen sene Yunanistan turunu yaparken ben ısrarla böyle işte doğada kalacağız, aç kalacağız şeklinde böyle bir küçük paket yapmıştım. İşte iki tane ton balığı, bir paket makarna falan gibi böyle acil durum paketi. Ve biz bunu Yunanistan turu boyunca taşıdık ve sürekli olarak bana at şunları artık gel bak kedilere verelim, köpeklere verelim, yemeyeceğiz bunları ihtiyacımız yok. Hayır, bir gün başımıza bir şey gelecek ve bunu yiyeceğiz şeklinde falan. En son bir yerde unuttuk ve rahatladık. Yani bir kaldığımız bir yerde ben onu unuttum ve o da rahatladı, ben de rahatladım. Sevgili karıma buradan selam olsun. Bak yalnız değiliz. Sahitlerde makarnalar, yiyecekler şeklinde dolaşmışlar.
Kesinlikle ya yani gereksiz bir makarna, 1 kiloluk makarna hep yanımızda durdu.
Peki rotayı hiç çalışmadınız mı? Yani kervan yolda düzülür şeklinde hani yükseltiler, tırmanışlar bunları bir önceki günde çalışarak mı çıktınız yoksa rüzgar nereden eserse oraya doğru mu gittiniz?
Yani şöyleydi, gitmek istediğimiz şehirlerin rotası belliydi. Hani hangi sırayla gideceğimiz belliydi. Ama yine kalacağımız yerlerle alakalı dediğim gibi gündüzden akşamına nerede kalacağımız ayarladığımızdan dolayı İsviçre içerisinde de böyle değişiklik yapmak durumunda kaldık. Ama çok ekstrem değişiklikler değildi. Sadece dediğim gibi Grindelwald'a gidene kadar sırayla takip edeceğimiz şehirler belliydi. Ama biz coğrafi olarak hiçbirini çalışmadık. Yani nereden gitsek daha kolay olur, hangi yolu tercih etmeliyiz diye. Ama buna çalışmamamıza rağmen yerellerle birlikte kaldığımızdan dolayı onlardan güzel tipler aldık. Mesela normalde bizim Grindelwald'dan sonra çok daha farklı bir rotaya devam etme planımız vardı ama bize direkt zayi edersiniz tatilinizi. Hani geldiniz, çok güzel yerler gördünüz. Daha sonrası için sadece yorgunluk size kalır dediler. Biz biraz araştırdık bunun üzerine ve evet haklılarmış deyip vazgeçtik mesela. Hani bu güzel tipler biraz daha yolculuğumuzu güzelleştirdi.
Ben de bu konuda birazcık kendime öz bir eleştiri yapmak istiyorum. Ben aslında rotadan sorumlu kişiydim turun başındayken ama tembellik yaptım. Ne kadar zor olabilir ki dedim. Ve yani insan yanlışlıkla yokuş çıkar mı? Rümeysa'nın o aslında böyle çok üzülerek yani zor zamanlar diye anlattığı Almanya'daki yokuşları biz tamamen yanlışlıkla çıktık. Çünkü neden? Yani hazırlık yapmadığım için dedim ki Google Maps var ya, teknoloji çağındayız. Google Maps bize gösterir. Ama maalesef Google Maps özellikle Almanya'da, bence bu bilgi olsun, arabalara göre en kısa rotaları ayarlıyor.
Evet.
Normalde devletin kendi belirlediği işte yeşil rotalar var. Aynı yere giden. Biz hep şu ikilemde kalıyorduk. Ya yeşil rotayı mı takip etsek, işte Google Maps'i mi takip etsek? Google Maps'i takip ettiğimiz için o gün çık babam çık, in babam in. Almanya'da hiç kimsenin olmadığı köylerden böyle arka yollardan işte İsviçre'ye doğru gitmeye çalışıyorduk. Ama mesela İsviçre'de telefonlarımızın internetleri de çok olmadığı için, çünkü İsviçre Avrupa Birliği'nde değildi, işte bizim internetlerimiz çok çalışmıyordu. İsviçre'nin kendi resmi rotalarını takip ettik. Bunlar da tabii ki de önceden devlet bazında çalışılmış rotalar oldukları için mükemmeldi. Yani İsviçre'de bisiklet turu yapmak isteyen arkadaşlar telefonlarını bir köşeye bıraksınlar. Muazzam işaretlenmiş rotaları var.
Çok keyifli oluyor takip etmesi o rotaları.
Yani bu kadar iyi nasıl işaretlemişler, ben çok şaşırdım. Asla kaybolmak çok zor. Yani asla kaybolmazsınız. Sadece rakamları işte 8. hat, 12. hat neyse gitmek istediğiniz yere çevrim dışı uygulamasını indirip telefonunuza onları belirledikten sonra çok güzel bir şekilde varabiliyorsunuz. Öyle olunca mesela o kısımlar biraz daha rahat geçmesi, belki de daha önceden çalışılmış olan, devlet bazında çalışılmış olan rotayı takip etmemizle alakalı olmuş olabilir. Ama burada kendimi eleştiriyorum. Biraz daha çalışsam belki gereksiz yokuşlar, gereksiz yere, daha uzun yerlere gitmemiş olacaktık.
Aslında bu işin doğasında var. Yani biraz kaybolmak, biraz yöre insanının yönlendirmeleriyle bir şeyler yapmak. Çünkü öbür türlü böyle motomot bir şey planladığınız zaman da çok fazla gerçek hayat gibi oluyor. Yani sanki iş yaşantısı gibi böyle her şey planlı, her şey şuraya gideceğiz, şurada kalacağız falan. Arada bir kaybolmak lazım. Arada bir rotayı başka tarafa doğru da saptırmak lazım. Hani bu evet belki gereksiz yokuş tırmanmaya da yol açabiliyor dediğin gibi. Çünkü bizim de başımıza geliyor bazı zamanlar. Özellikle hani yorgunluktan fiziksel olarak tükenmişsen pek çekilecek bir durum olmuyor. Ama sonra geriye dönüp baktığın zaman belki de orada iyi ki kaybolmuşuz. Bak orayı da gördük. İşte şunu tanıdık, buraya da gittik falan gibi şeyler sonuçlara evriliyor. Bence güzel bir şey.
Kesinlikle o sayede benim Johannes amca dediğim bir amcayla tanışmış olduk hatta Almanya'da. O da mesela yani muazzam bir deneyimdi. Öte yandan da gerçekten yani Ekin çok haklısın bu konuda bence.
Peki, başınızdan geçen bize anlatmak istediğiniz ilginç bir hikayeniz var mı bu turda?
İlginç hikayemiz, evet yani aslında birkaç ilginç hikayemiz oldu kısa olmasına rağmen. Ama bence herhalde en ilginci bizim... Şimdi ben tabii bunu biraz böyle anlattığım için mi ilginç oluyor yoksa gerçekten mi ilginç tam bilmiyorum.
Birbirimizi kaybetmemiz mi?
Yok hayır o değil. Bern'e gidiyorduk İsviçre içerisinde. Gerçekten kalacak hiçbir yerimiz yoktu. Ben gene internet üzerinden birilerini bulmaya çalışıyordum. Yolda birini buldum. Şimdi ismini vermeyeyim, belki daha sonra gidecek olan kişiler de aynı kişiyi bulabilirler. Hani yanlış bir yönlendirme olmasın. Ama bu arkadaş çok tuhaf görünümlü bir arkadaştı. Hani tip olarak söylüyorum, işte sakallarının bir kısmını yarısını kesmiş, yarısını uzatmıştı. Böyle yani biraz tuhaftı ve tuhaf bir web sitesi vardı. Ona bir mesaj attım uygulama üzerinden. Dedim ki işte biz bisiklet turcusuyuz, böyle böyle geziyoruz, kalacak bir yerimiz var mı? Ben dedi hani evim var, evin bahçesi de var. Ama dedi bir ev sahibime sorayım, bahçede kalabilir misiniz? Sonra işte geri döndü. Ya evimde çok fazla misafir olduğu için ev sahibim bahçede kalmanıza izin vermedi ama evde kalabilirsiniz dedi. Yani ben de düşündüm ki herhalde birkaç tane insan var evinde. Yani gezginleri ağırlayan insanlar oluyor böyle, çok güzel oluyor falan. Ondan sonra beni bir WhatsApp grubuna aldı. Ben dedim ki hani niye acaba beni bir WhatsApp grubuna aldı? Herhalde çok sosyal bir insan. Onun evinde kalan işte daha sonra giden insanlar bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Böyle sosyalleşiyorlar. Çünkü Bern şehrinde bu tip yani WhatsApp grupları üzerinden çok sosyalleşiliyormuş. Daha sonrası da öğrendik. Ondan sonra ama grupta da bir 80-90 kişi var. İşte gruba mesaj attılar. Eve bir şey lazım mı falan. Biz işte şuradayız geliyoruz. Sonra bir baktım işte grubun içerisinde bir takım video linkleri var. İşte kombiyi nasıl açarsın? Dişini nasıl fırçalarsın? Yataklar nerede? Sonra o videolarda bir baktım. Yani çok fazla insanın olduğu yurt gibi bir yer. Sanırsam gezginlere ayırmışlar. Böyle çok garipti yani tarikat gibi bir şey vardı orada. Bir gezginler tarikatı gibi bir şey. Ve biz de buna doğru gidiyoruz. Ben tabii şimdi bir anda bir tuhaf hissettim. Dedim ki yani Rümeysa hani böyle böyle bir yere gidiyoruz. Kendini güvende hissedecek misin falan. Yani bir şey olacağını zannetmiyorum ama bu kadar da karışık bir ortamın içerisine girmeye de hazır hissetmiyorduk kendimizi.
Çünkü odanın içerisinde videoda odanın içerisini gösteriyor yatılacak yerler diye ve her yerde yatak var. Ama normalde bir apartman dairesi.
Evet. Erkek öğrenci yurdu gibiydi. Belki öğrenci arkadaşlar bilirler. Ondan sonra neyse giderken ben artık dedik ki yani başka bir yer bulmaya çalışalım. Ben işte arkadaşa yazdım ya dedim biz birazcık daha böyle private bir yer olursa bizim için daha iyi falan. O sonra beni başka bir WhatsApp grubuna aldı. Ya ben böyle WhatsApp grubundan WhatsApp grubuna gezmeye başladım. Oradan işte dedi ki buradan dedi millete yazarsan yardımcı olurlar. Gittik mesela işte oradan ben yazdım birilerini. Sonra biri bana geri döndü. Dedi ki erkek arkadaşımın bir karavanı var, evi var, bir de garajı var. Hangisinde kalmak istersiniz? Bize üçlü bir seçenek sundular.
Peki.
Biz de dedik ki şimdi ev ne olacağı belli değil artık. Hani Berne gittik 30 kişi de aynı evde kalıyor olabilir. Garaj hani imkanları yok. Karavanda kalırız dedik. Bir de hiç hayatımızda karavanda kalmadığımız için bir deneyim olur diye. Sonra gittik işte şeye buluşma noktasına. İki tane karavan var. Biri çok eski, biri çok lüks. Ben dedim ki ya dedim bu gruptan muhtemelen böyle hip bir ruhlu bir insan vardır. Hani bu eski olan karavan da onundur. Bize açacak herhalde dedim. Ama meğersem tam tersi oldu. O çok lüks bir karavan. Bizi davet eden arkadaşımızınmış. İşte biz onda 2 gün kaldık falan.
Bize özel kartları verdi. Karavana nasıl kullanacağımıza dair her detayı
Vay.
anlattı. İçindeki bütün kullanıma açık şeyleri değiştirip temizlemiş ve biz geleceğiz diye bir sürü yiyecek almış.
Aynen bizi bir gezdirdi, bizi bir böyle yıkadı, akladı, pakladı yani tabiri caizse. Kendisine de Simon buradan çok selam yolluyorum. Yani, daha, yani dinler mi bilmiyorum ama 6 Şubat depreminde de Türkiye'ye yardıma gelmiş kendisi. Yani çok teşekkür ederim. Çok iyi bir insandı. Bize çok iyi baktı. Ondan 2 gün önce de ben şey demiştim. Ya demiştim Allah'ım bir şey olsa da bir Türk misafirperverliğine muhtacız. Hani bize gönder diye bir dua etmiştim böyle yoldayken. Çok canım
Güzel.
sıkıldı bir. Tam da bu duam böyle kabul oldu. Tam tarikata doğru giderken diyorum ben bu tarikatına. Bir anda işte elin İsviçre'sinde bir Simon aynı Türkiye'ye yardıma gittiği gibi ona gelen Türklere de çok güzel bir şekilde yardımcı oldu.
Çok
Ya
güzel.
yani bu benim için mesela çok garip bir hikayeydi.
Çok güzel. Peki var mı başka hikayeniz?
Ay bir de bizim Sait'le birbirimizi kaybetmemiz var ama çok güzel bir hikaye değil. Sadece travmatikti. Benim telefonum İsviçre'deyken çekmiyordu. Yani bu yüzden tamamen iptaldi. Sait bana herhangi bir yerden ulaşmaya çalışsa ulaşamayacak bir konumdaydı yani. Bu yüzden genelde de zaten rakamlı rotaları takip ettiğimizden dolayı art arda görüş mesafesinde devam ediyorduk. Bir noktada Said'in bisikletin arkasına koyduğu havlusunu çantasına koyması gerekti ve durdu. Ama ben de hızla devam ediyordum. Ben de ileride durdum. Ama onun beni göremeyeceği bir yermiş. Biz daha sonra 1,5 saat boyunca aynı yol üzerinde sürekli birbirimizi aradık. Ama aramak da şu şekil. Ben diyorum ki Said muhtemelen geride kaldı. Onu bekleyeyim. Said de diyor ki muhtemelen önden gitmiş. Önden gideyim. Böyle çok artık bir yerden sonra duygusal olarak bana çok ağır gelmeye başlayınca ben bir yandan ağlamaya başladım. Yoldan da gelen karşıdan gelen bisikletlilere şeyi soruyorum. Benim işte sarı çantalı birini gördünüz mü? O benim kocam falan diye. Tam ben böyle bir karşıdan bisikletli gelirken onları durdurup soracaktım. Baktılar ben böyle çok hüzünlüyüm, ağlıyorum. Adam direkt bana şeyi söyledi. Sarı çantalı bir beyefendi kocanız sanırım ileride sizi arıyor dedi. O vardı.
Evet, birbirimizi kaybettiğimiz.
Evet.
Şey
Güzel.
nasıl? Hazreti Volt. Hazreti Volt amca. Benim bisikletim Almanya'da çok kötü bir şekilde bozuldu. Tam hiçliğin ortasındayız.
Evet.
Vitesim koptu. Yani bu kırıldı gitti.
Hı.
Ben sonra işte onu birazcık böyle single speed ayarlarına getirip takıp devam ediyorum. Ama hiçbir yerde bir bisikletçi yok. En yakın işte 20 kilometrede ötede falan. Oraya nasıl gideceğiz? Dağa tırmanmamız lazım. Derken bu bizim durumumuzu gören bir Alman teyze, benim bir tanıdığım var eski bisikletçi dedi. Hani size yardım eder mi bilmiyorum. Ama bir gidin isterseniz dedi. Hemen aradı. Biz böyle çok küçük bir köydeyken bir amcanın yanına gittik. Walter amca.
Hı.
İngilizce hiç konuşmuyorlar. Teyze yani eşi çok az konuşuyor. Ben dedim ki ya dedim ne olabilir amca herhalde dedim buranın bisikletinde hobisi olan bir insandır. Bunu tamir edemez ki benim gitti vites kopuk yani çok ümitsizim. Ya Ekin inanır mısın bir açtı garajı. Ya bir bisiklet deryası var.
Hı.
Evet.
Meğersem amca şeymiş yani eski bisikletçiymiş gerçekten.
Hı.
Yani katılıyormuş Fransa'dan fotoğrafları var. İçeride bütün envai çeşit parçalar her şey var. Ve hiçbir şekilde hiçbir ücret almadan bisikletimi tamir etti. Yeni bir vites taktı. Bozulan bütün parçaları düzeltti. Ve bizi hiçbir ücret almadan gönderdi.
Evet.
Ben o yüzden ona Hazreti Walter diyorum. Hızır Aleyhisselam gibi yetişti bize. O yoktu
Güzel.
hiç.
Peki, o zaman hadi gelin İsviçre turuna geri dönelim. İsviçre'deki rotalardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani İsviçre'yi dolaşmak isteyen, bisikletiyle pedallamak isteyenlere nereleri önerirsiniz? Nerelere gitsinler?
İsviçre çok bisiklet dostu bir ülke. Yani Hollanda genelde bu konuda ünlüdür ama bence gayet güzel rotaları var. Eğer Türkiye'den uçakla mesela Basel'e geldiyseniz bence kesinlikle ikiye ayrılıyor ülke. Bir tanesi yukarı taraftaki Kuzey İsviçre yani Zürih ve işte oradaki şelaleleri vesaire görmek istiyorsanız Zürih rotalarını takip etmeniz gerekiyor. Ama mesela daha çok Alpleri görelim. Hani daha o en meşhur o Instagram'da çok tıklanan, çok beğenilen yerleri görelim diyorsanız aşağı gitmeniz gerekiyor. Aşağıdaki, güneydeki. Bir de üçüncü bir kısım var. Orası daha çok Lozan ve Cenevre. Hani Fransa üzerinden daha kolay gelinen yerler. Bence burada en önemli konu İsviçre açısından, daha önce de söylediğim gibi, İsviçre'nin Swiss Mobil diye bir uygulaması var. İsmini tam böyle telaffuz edememiş olabilirim ama bir aşağıya yazabiliriz yani belki podcast ekleyebiliyorsak. Bu uygulama üzerinden ne hangi şehre, hangi bölgeye gitmek istiyorlarsa o rotanın numaraları oluyor. Mesela 8. rotayı biz takip etmiştik. 8. rota şu demek. Bu
Arav.
Arao nehrini takip eden rota. Sadece Arao nehrini takip ediyor ve yani gerçekten muazzam bir nehir. O rengi olsun, o akış hızı olsun yani çok muazzam manzaralara götürüyor insanı. Sadece 8. hattı bile takip ederek işte Thun Gölü'ne, Interlaken bölgesine, Jungfrau dağlara ulaşabilirler. Çok yani güzel de bir rota. Çok zor bir rota değil. Sadece Basel'den Aarau şehrine doğru giderken yokuş çıkmaları gerekiyor bir gün boyunca aşağı yukarı.
Hı.
Ama ondan sonra dağlara kadar yani Alplerin eteklerine kadar tamamen düzlük bir plato. Bu da rotayı çok kolaylaştırıyor. Kalacak yer olarak yani çoğu zaman kampingler falan var. Oteller ve bir de bu hem bed and breakfast mı diyorlar. Hem kahvaltı hem yemek veren yerler var. Ama tabii ücretleri genel Avrupa'ya göre de biraz pahalı. Onun dışında da yani gene bu Warm Shower tarzı ya da Welcome to My Garden tarzı uygulamalardan insanlar mutlaka orada o taraflarda oluyorlar. Yani bizim yaptığımız rota tam olarak Basel, Aarau, Olten,
Ben.
Bern, oradan da Thun ve Interlaken'dı. Yani bu rota oldukça keyifli ve güzel. Tavsiye ederiz.
Siz kuzey tarafını şimdi haritadan bakıyorum dediğin yerleri. İsviçre'nin kuzeyini dolaşmışsınız. Alplerin eteklerine kadar geldiniz mi? Tam olarak göremiyorum buradan ama.
Interlaken aslında
Ha.
tam
Tamam,
Alplerin eteklerinde oluyor. Gitmek
şimdi buldum.
istediğimiz.
Evet. Evet, Interlaken'dan tam Alplerin eteklerine gelmiş oluyorsunuz.
Oradan da zaten bir günlük de dağ tırmanışı yaptık. Grindelwald'a çıktık. Jungfrau vardı orada. Onları gördük. Ondan sonra oradan aşağıya doğru inerek aslında rotamızın artık dönüş yoluna başladık.
Peki hangi mevsimde gittiniz ya da hangi mevsimde gidilmeli sizce?
Biz tam yaz mevsiminde gitmiştik. Ağustos'taydı, yanlış hatırlamıyorsam.
Temmuz ayındaydı.
Temmuz ayındaydı, pardon, doğru, Temmuz ayındaydı. Bu mevsimde çok sıcak olan günler oldu. Ama bence onun dışındaki mevsimlerde de çok yağış oluyor. Yani bu mevsim bence ideal.
Yani biz gittiğimizde evet bazı günler gerçekten zorlandığımızı hissettik Said'in de dediği gibi sıcaktan dolayı. Ama bizden hemen sonra oraya gittiğini söyleyen arkadaşlarımız olmuştu ve yağmurdan hiçbir şey yapamadıklarını söylemişlerdi. Hani belki dediği gibi Said'in de yazın başı ve belki ortası Haziran, Temmuz ayları ideal olabilir bisiklet sürücüleri için.
Belki şunu ekleyebilirim bir pro tip olarak. Özellikle bu Interlaken, Grindelwald bölgeleri çok turistik bölgeler oldukları için kalacak yer bulmak çok pahalı olabiliyor. Ama bu bölgede aynı zamanda işte WOOF üzerinden kalabilecekleri çiftlikler var arkadaşlarımızın.
Ya da Couchsurfing.
Ya da Couchsurfing'i kullanabilirler. Biz burada 5 gün kadar, 5 gün 1 hafta kadar bir çiftlikte gönüllü olarak da çalıştık. İnternetten bulmuştuk. Özel mesela o bölgelerde daha uygun bir şekilde kalmak için, bir çiftlik deneyimi yaşamak için, aileyle hatta oradaki yerel halkla, ailelerle daha içli olabilmek için çok tavsiye ederim. Yani çok güzel bir deneyimdi bizim için orada 5 gün çiftlikte kalmak da. WOOF üzerinden galiba sadece 30 euro yıllık ödemesi var. Hatta durumunuz yoksa falan, onu da öğrenciyseniz falan, ücretsiz seçenekleri de var. Hani o tip mesela seçenekleri de kesinlikle değerlendirmeleri güzel olabilir. Çünkü o bölgede gerçekten çok turistik olduğu için kalmak inanılmaz pahalı.
Şimdi sen anlatırken ben bir yandan Google'un haritalarından bakıyorum. Gerçekten çok güzel yerler, dağlık ve müthiş bir bitki örtüsü, yeşil bitki örtüsü var. İşte Interlaken dediğin gibi yani gölün dibi, orada müthiş manzaralar var. Bence dinleyiciler de bu podcast'i dinlerken bir Google haritaları açıp İsviçre'nin bu Sait'le Rümeysa'nın anlattığı yerlere şöyle bir göz gezdirin isterim. Gerçekten çok güzel. Peki, gelecekte yeni planlar, yeni rotalar var mı?
Bu yılki yoğunluğumuz geçen seneki yoğunluğumuzdan çok daha farklı. Kendimizi çok daha stresli ve dolu hissediyoruz aslında. Ama bir yanımız sürekli bisiklete binip bir yerlere gitmek istiyor. Ve şu sıralar havaların artık ısınmaya başlaması da bu yanımızı iyice coşturuyor aslında. Ve şu sıralar hani İsviçre'ye giderken de içinden geçtiğimizden dolayı biraz da iyi insanlarla denk gelmemizden dolayı belki de Fransa'da bir sürüş yapmak istiyoruz. Muhtemelen de hani şu anki isteğimiz Güney Fransa'da böyle bir tur yapmak. Ama belki şu an için bu çok mümkün olmayabilir. Hani yoğunluktan kaynaklı dediğim gibi. Çünkü uzun bir tur isteyebilir. Yine bir aylık sürmek isteyebiliriz o oraları. Çünkü çok güzel oralarda. İsviçre kadar güzel. Bu yüzden muhtemelen sadece şarap rotası dedikleri Strasbourg'dan yine İsviçre'nin sınırına kadar olan bir rota var. Çok güzel üzüm bağlarından geçiyorsun. Çok güzel bahçelerden, çok güzel köylerden geçiyorsun. Belki o rotayı takip edebiliriz.
Çok güzel. Yani kulağa çok hoş geliyor. Umarım yapabilirsiniz. Yaparsanız da mutlaka bir başka bölümde oturunuzda konuşalım isterim.
Umarım. Teşekkür ederiz.
Peki Rümeysa, sen bir kadın olarak bu turunuzun içerisinde zorlandın mı? Sait'e mi ayak uydurdun? O mu sana ayak uydurdu? Nasıl bir denge yakaladınız?
Yani Ekin, benim bu tur ilk büyük belki ciddiye aldığım turdu. Çok uzun süreceğini biliyordum. Zaten rota anlattığımız gibi böyle inişli çıkışlı dedik muhtemelen çok challenging bir rota olacak. Ve kadın olarak bir bisiklet turuna çıkıyor olmak, bir bisikletin üzerinde 1-1,5 ay geçireceğimi düşünmek beni aslında başta çok gerdi. Çünkü işte özel ihtiyaçlar, istekler, acaba sürekli başımı sokacak bir yer bulma ihtiyacı hisseder miyim sorusu. Gerçekten bir süre bununla mücadele ettim. Bu kafamın içindeydi sürekli bu endişe. Ama yola çıktığımızda, o yolda yerlilerle bir arada vakit geçirdiğimizde, o insanların ne kadar saygılı, kibar ve hani aynı hobiyi paylaşan insanlara da bir arada bulunduğumuz için seni ne kadar iyi anladığını, yansıttıklarını fark ettiğime dedim ki tamam bu işi yaparım. Hani bu mesele cinsiyetten biraz daha farklı bir şekilde evriliyor. Aynı hobiyi paylaşmak. Sanırım biraz daha bu birliktelik var dedim. Ve yani yolda o evinde kaldığımız, çiftlikte kaldığımız hanımefendi benim bir küçük bir işte yaram vardı ve hani o yaraya aloe vera iyi geliyor dedim. O çok random bir şekilde. Benim için şehre indi, şehirden onu aldı ve hani böyle bir sorumluluğu yoktu normalde. Bana böyle bir destekte bulunması ya da evinde kaldığımız insanların, bizi davet eden insanların sayıda farklı bana farklı davrandığını hiç hissetmedim. Ya da ben kadınım diye hani konuşmakta herhangi bir farklılık olur mu diye endişem vardı açıkçası. Ben normalde de biraz çekingen bir insanımdır kendini ifade ederken. Böyle bir şeyi hiçbir zaman hissetmedim ve bu tur bir kadın olarak bana müthiş bir özgüven verdi. Yani kendimi ifade etmekte bunu yapabilirmişsin kızım dedirtti bana. Grindelwald'a vardığımızda o dağın tepesinde zaten bir fotoğraf çekilmiştik. Sanırım ya Sait paylaştı ya ben paylaştım hatırlamıyorum. Böyle bir çığlık atma isteği geldi bana. Dedim ki ya buraya geldim. Şu anda buradayım. Hayalini kuruyordum ama şu an zirvedeyim, çıktım. Müthiş bir zevk, müthiş bir tatmin. Yani onun haricinde arkadaşlara belki şunu söyleyebilirim. Evet, planlı programlı yollara çıkıyoruz. Sürekli belki de bir şeylerin net olmasını istiyoruz. Yani insan olarak önümüzü görememek, bilmediğimiz bir yola gitmek çok zorlayıcı olabiliyor. Bunu canı gönülden anlayabiliyorum. Aynı endişeleri ben de taşıyorum çünkü. Ama yoldayken bir şeyleri deneyimlemeyi atlamamak gerek. Bu yol, bu tur bize onu gösterdi. Endişeyle hareket edince belki küçük güzellikleri kaçırabiliyoruz. Biz gittiğimizde yine dediğim gibi kalacak yerimiz belli değildi ve Couchsurfing'den Grindelwald'ın hemen eteğinde, Interlaken'da bir Couchsurfing'di. Bir beyefendinin evinde kaldık ve beyefendinin bankaları vardı sanırım. Yani inanılmaz bir zenginlik içerisinde yaşıyordu ve biz gittiğimizde o kadar mütevazi bir aileyle karşılaştık ki bizi öyle bir sarmaladılar ki ben çok şaşırdım. Yani sonra bizi arabasına attı, daha vardığımız akşamdı. Müthiş bir gün batımı var. Hadi dedi gelin Tun Gölü'nde yüzmeye gidelim. Ki bu benim yine hayalimdi, bir kar suyunda yüzmek. Çok klişe hayaller. Dedi ki hadi gelin yüzmeye gidelim. Ve ben o suya girdim. Dedim ki ya ben Hollanda'da yaşayan işte şu şöyle bir kızım ve şu anda Tun'da, kar suyunda o istediğim hayali yaşıyorum. Yani arkadaşlara belki bunu yapmak isteyen bayağı kadın arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Tuttuğunuzu koparırsınız. Yani yeter
Kesinlikle.
ki pedallayın, yeter ki devam edin.
Kesinlikle. Yani dinleyicilerimizden birçok kadın dinleyicimiz var. Dinleyicilerimizden uzun turlara çıkmak isteyen, bu yapmış olduğumuz programlarda kadın katılımcıların, kadın konukların da aktardığı noktalar var senin anlattığın gibi. Bunlar güç veriyor. Bunlar kesinlikle konfor alanımızdan çıkıp bir şeyler yapmak için bizi cesaretlendiriyor. O yüzden anlattığın detaylar Rümeysa çok önemli. Bu doğrultuda insanlar fikir ediniyorlar, başkaları nasıl yapmış bunu dinliyorlar, kendilerinin de yapabileceğine inanıyorlar ve bir adım atmaya başlıyorlar. Özellikle ben kadın dinleyicilerin turlara çıkması gerektiğini, işte toplu turlar olabilir, bireysel turlar olabilir ama konfor alanınızdan çıkıp kabukları biraz kırmanın gerekliliğine inanıyorum. Çünkü gerçekten bu tür turlar insanı çok olgunlaştırıyor. Çok şey öğretiyor. Bunu deneyimlemek lazım. Bisiklet zaten bizleri birleştiren bir unsur. Dolayısıyla hazır bu arada programı bitirmeden de şuraya bağlayayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlarım Rümeysa.
Çok
Ayrıca
teşekkür ederim.
tüm dinleyicilerimizin de Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bugün ayın 7'si. Biz bu programı muhtemelen ilerleyen günlerde yayınlayacağız. Ama ben toplumumuzda kadınlarımızın daha güçlü olmasını ve seslerini daha gür çıkartmasını temenni ederim. Kadının varlığı demek çünkü hayatın güzelleşmesi demek. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Sait, Rümeysa, gerçekten renk verdiniz programımıza.
Ben çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim Ekin. Bizi davet ettiğin için, bizi programına kabul ettiğin için.
Kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.
Görüşmek üzere.